Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 57. ayrım. 31. bölüm. 7 Nisan Perşembe. Salander eski bir gübre damının açık kapısından ahıra girdi. Ortalıkta hayvan yoktu. Oto Expert'ten kiralanan beyaz Volvo dışında eski model bir Ford ve ondan biraz daha modern bir Saab vardı. Paslı bir tırmık ve vaktiyle çiftlik işlerinde kullanıldığı anlaşılan birkaç alet bir kenara atılmıştı. Lisbeth bir süre ahırda kalarak evi gözetledi. Hava iyice kararmıştı. Giriş katındaki bütün odaların ışığı açıktı. Evin içinde hareket görmedi ama açık bir pencereden, televizyondan yayıldığı belli titrek bir ışık yansıyordu. Saatine baktı. 19.30. Rapor zamanı. Zalaşenko'nun böyle dünyadan tecrit edilmiş bir evde yaşamayı seçmesine çok şaşırdı. Çocukluk anılarından hatırladığı adam böyle değildi. Onu kırsal kesimde, küçük, beyaz bir çiftlik evinde bulmayı hayal etmemişti. Daha çok atsız bir villa bölgesinde ya da başka bir ülkede bir tatil köyünde oturuyordur diye düşünmüştü. Mutlaka Lisbeth'ten başka düşmanları da olmalıydı. Evinin bu kadar savunmasız görünmesi Lisbeth'i rahatsız etti. Kuşkusuz silahları vardı. Bundan emindi. Uzun bir tereddütten sonra ahırdan alacakaranlığa çıktı. Usul adımlarla avluyu geçti. Sırtını evin ön cephesine yaslayarak durdu. İçeriden zayıf bir müzik sesi geliyordu. Sessizce evin etrafında bir tur attı, pencerelerden içeriği görmeye çalıştı ama çok yüksekteydiler. Salander'ın içini bir tedirginlik kaplamıştı. Hayatının ilk yarısını bu evin içindeki adamdan korkmakla, ikinci yarısını ise onu öldürmeye kalkıp beceremediği günden beri geri geleceği günü beklemekle geçirmişti. Bu sefer hata yapmayacaktı. Her ne kadar şimdi sakat olsa bile birçok kavgadan başarıyla çıkmış deneyimli bir katildi. Onu hafife alamazdı. Ayrıca Ronald Niederman'ı da hesaba katmalıydı. Evin dışında savunmasız olduğu bir yerde karşısına çıkarak onu şaşırtmayı çok isterdi. Zalaşenko ile konuşmaya hiç istek duymuyordu. Dürbünlü bir tüfekle işini bitirmeyi tercih ederdi aslında ama böyle bir tüfeği yoktu. Gözüne bir tek odun almak için dışarı çıktıklarında ilişmişti. Herhalde akşam yürüyüşlerine çıkmıyordu. Daha iyi bir fırsat kollamak için ormana çekilip geceyi açık havada geçirmesi gerekirdi. Uyku tulumu yoktu. Hava yumuşaktı ama gece soğuyacağı da kesindi. Ayrıca ona bu kadar yaklaşmışken bir daha elinden kaçırmak istemiyordu. Miriam Wu ile annesini düşündü. Lisbeth alt dudağını ısırdı. Eve girmekten başka bir çaresi yoktu. Bu da düşünülebilecek en kötü alternatifti. Kapıyı çalıp açanı oracıkta devirdikten sonra o soysuzun peşine düşebilirdi. Ama silah sesi geride kalanı uyararak silahını çekmesine fırsat sağlardı. Durum analizi. Ne tür seçenekler var? Yalnızca birkaç metre ötedeki bir pencerede Niederman'ın profilini gördü. Omzunun üzerinden bakarak biriyle konuşuyordu. Girişin solundaki odadalar. Lisbeth kararını verdi. Ceketinden tabancayı çıkardı, emniyetini açtı, sessizce verandaya gitti. Silahı sol eline aldı, kapının kolunu yavaşça aşağı bastırmaya başladı. Kapı açıktı, kaşlarını çattı. Tereddütle durakladı. Kapıda iki güvenlik kilidi vardı. Zalaşenko kapıyı kilitlemeden bırakmazdı. Tüyleri ürperdi. Bir terslik vardı. Hol zifiri karanlıktı. Sağda yukarı çıkan merdiveni fark etti. Tam karşıda iki, solunda da bir kapı vardı. Soldaki kapının üzerindeki çatlaktan ışık sızıyordu. Lisbeth kımıldamadan sesleri dinledi. Yere sürtülerek bir sandalye çekildi. Salander iki hızlı adım attı, kapıyı iterek açıp silahını doğrulttu. Oda boştu. Tam arkasında bir kumaş hışırtısı duydu. Bir kertenkele çabukluğuyla geriye döndü. Silahı doğrultmaya çalışırken Niederman'ın müthiş iri ellerinden biri Lisbeth'in boynuna demir bir pençe gibi sarıldı. Diğeri silah tutan elini yakaladı. Sonra Lisbeth'i boynundan tutarak sanki oyuncak bir bebekmiş gibi havaya kaldırdı. Lisbeth bir süre boşluğu tekmeledikten sonra bükülerek Niederman'ın kasığına doğru bir tekme savurdu. Ama kalçasına isabet ettirebildi. Sanki bir ağaç gövdesine tekme atmıştı. Niederman boğazını sıktığında nefesi kesildi, silahı elinden düştü. Piç! Ronald Niederman Lisbeth'i fırlattı. Bir kanepeye düşen Lisbeth kayarak yere yuvarlandı. Başı kanıyordu. Sehpanın üzerinde üç köşeli ağır bir kül tablası vardı. Lisbeth kül tablasını hızla kaparak Niederman'ın kafasına indirmek için kolunu kaldırdı. Ama Niederman bileğini tutarak onu engelledi. Lisbeth pantolonunun sol cebinden elektrik tabancasını çıkartarak Niederman'ın kasığına bastırdı. Elektrik akımının Niederman'ın bedeninde nasıl dolaştığını hissedebiliyordu. Lisbeth onun acıyla yere devrilmesini beklerken Niederman şaşkın gözlerle Lisbeth'a bakıyordu. Gördüğü şey karşısında şok geçiren Lisbeth'in gözleri büyümüştü. Niederman'ın bedeninde bir rahatsızlık hissettiği belliydi ama acıya aldırmadığı da ortadaydı. Bu adam normal değil. Niederman eğilip elektrik tabancasını Lisbeth'in elinden aldı. Şaşkın bir yüzle inceledi. Sonra suratına bir tokat attı. Lisbeth sanki golf sopası yemiş gibiydi. Yere yapıştı. Kafasını kaldırdığında Niederman'ın bakışlarıyla karşılaştı. Selindra sanki bir sonraki hareketinin ne olacağını merak eder gibi bakıyordu. Avıyla oynamaya hazırlanan bir kedi gibiydi. Lisbeth kapı eşiğinden bir ses duyarak başını çevirdi. Zalashenko yavaşça ışığa çıktı. Bir bastondan destek alıyordu. Bir bacağının protezi görülüyordu. Sol elinin iki parmağı yoktu. Lisbeth bakışlarını yüzüne çevirdi. Sol yanağında yanık yaralarından kalan izler vardı. Kulağından geriye küçük bir parça kalmıştı. Kaşları yoktu. Keldi. Selindir onu erkeksi, atletik vücutlu haliyle hatırlıyordu. Dalgalı siyah saçları vardı. Şimdi 1.65 boyunda, bir deri bir kemik bir adamdı. "Merhaba baba," dedi ifadesiz bir sesle. Alexander Zalashenko boş gözlerle baktı kızına. Ronald Niederman tavan lambasını yaktı. Başka silahı var mı diye Lisbeth'in üstünü aradı. P-83 Vanad'ın emniyetini kapatıp şarjörü çıkarttı. Ayaklarını sürüyerek önlerinden geçen Zalashenko bir koltuğa oturup televizyon kumandasını eline aldı. Selindir arkasındaki televizyona baktı. Zalashenko kumanda aletine bastı. Ahırın arkasındaki alanla eve gelen yolun bir kısmını gösteren yeşil bir resim belirdi ekranda. Kızılötesi kamera. Geldiğimi biliyorlardı. "İlerlemeye cesaretin yok diye düşünmeye başlamıştım," dedi Zalashenko. "Seni saat 4'ten beri izliyoruz. Çiftliğin çevresinde ne kadar alarm varsa hepsini harekete geçirdin." "Hareket dedektörleri," dedi Lisbeth. "İkisi yol tarafında, dördü çayırlık alana bakıyor. Bizi gözetlemeye tam da alarmı yerleştirdiğimiz yerde başladın. Çiftliği iyi gören yer. Genellikle geyik, karaca ya da bazen böğürtlen toplayan birileri gelir. Ama elinde bir silah, sinsice yaklaşan biri çok nadir görülür." Bir süre sustu. "Zalashenko'nun kırdaki küçük evinde korunmasız oturacağını nasıl düşünebildin?" Lisbeth ensesini ovalayarak ayağa kalkma teşebbüsünde bulundu. "Olduğun yerde kal," dedi Zalashenko sert bir sesle. Niederman tabancayı kurcalamayı bırakıp sessiz bakışlarını Lisbeth'a çevirdi. Kaşını kaldırarak Selindra gülümsedi. Paolo Roberto'nun televizyonda gördüğü darmadağınık yüzünü hatırlayan Lisbeth, en iyisinin uslu durmak olduğuna karar verdi. Nefes alıp sırtını kanepeye dayadı. Zalashenko sağlam olan sağ elini uzattı. Niederman kemerinden bir silah çıkardı. Horozunu kaldırıp Zalashenko'ya verdi. Polislerin standart silahı Sig Sauer'di. Zalashenko başıyla bir işaret yaptı. Niederman söze gerek duymadan ceketini giyip odadan çıktı. Lisbeth ön kapının açılıp kapandığını duydu. "Eğer aptalca bir fikre kapılıp bir şey yapmaya kalkarsan bağırsaklarını deşerim." Lisbeth gevşedi. Daha ona ulaşamadan Zalashenko'nun iki ya da üç kurşun sıkabileceğini biliyordu. Muhtemelen kesin sonuç almak için avcı mermisi kullanıyordu. "Bok gibi görünüyorsun," dedi Zalaşenko kaşının kenarındaki piercing'i işaret ederek. "Tam bir orospuya benziyorsun." Lisbeth gözlerini onun gözlerine dikti. "Benim gözlerimi almışsın." "Canını acıtıyor mu?" dedi Selinder, protezini işaret ederek. Zalaşenko hiçbir şey demeden uzun süre baktı. "Hayır, artık acıtmıyor." Lisbeth başını salladı. "Beni öldürmeye can atıyorsun, değil mi?" dedi Zalaşenko. Selinder bir şey demedi. Zalaşenko birden bir kahkaha attı. "Geçen yıllar boyunca hep seni düşündüm. Aynaya baktığım her seferde sen aklıma geldin. Annemi rahat bırakmalıydın." Zalaşenko bir daha güldü. "Annen orospunun tekiydi." Lisbeth'in gözleri nefretle karardı. O orospu değildi. Bir süpermarkette kasada çalışıp iki yakasını bir araya getirmeye çalışıyordu. Zalaşenko tekrar güldü. "Onu istediğin gibi hayal edebilirsin. Ama ben bir orospu olduğunu biliyorum. Hemen hamile kalarak benimle evlenmeye çabaladı. Sanki ben bir orospuyla evlenirmişim gibi." Selinder silahın namlusuna baktı. Bir an olsun dikkatinin dağılmasını umuyordu. "Benzin bombası. Kurnazca bir şeydi. Senden nefret ettim. Sonra önemini kaybettin. Uğraşmaya değmezdin. Eğer her şeyi oluruna bıraksaydın, seninle hiç ilgilenmezdim." "Boş laf. Buyurumun beni temizlemen için seni tuttu." "O başka bir hesaptı. Bir iş anlaşması. Elinde bir film varmış. Onu istiyordu. Benim işim de bu." "Filmi sana vereceğimi düşündün yani." "Tabii benim sevgili kızım. Bundan kesinlikle emindim. Ranald'ın kendilerinden istediği bir şeyi hemen vermek için insanların nasıl can attığını tahmin edemezsin. Özellikle de ayaklarından birini elektrikli testereyle kesmeye başladığında. Üstelik benim için uygun bir bedel sayılır." "Ayağa karşı ayak." Nike Farm yakınlarında bir depoda Niderman'ın ellerine düşen Miriam Wu'yu düşünen Lisbeth'in yüzü karardı. Zalaşenko bunu yanlış okudu. "Endişelenmene gerek yok. Seni doğramayacağız." Lisbeth'a dikkatle baktı. "Buyurumun sana gerçekten tecavüz etti mi?" Lisbeth cevap vermedi. "İğrenç. O herifte hiç zevk yokmuş. Gazetelerde senin bir tür lezbiyen olduğun yazılıyordu. Bak, seni görünce buna hiç şaşırmadım. Seni hangi erkek ister ki?" Lisbeth hala susuyordu. "Belki de Niderman'dan seni becermesini isteyebilirim. Buna ihtiyacın var gibi." Durup biraz düşündü. "Gerçi Ranald kızlarla seks yapmaz." "Hayır İbne değil, yalnızca seks yapmaz." "Belki de beni sen becermek istersin," dedi Lisbeth onu kışkırtmak için. "Yaklaş, bir hata yap." "Hayır, bu sapkınlık olur." Bir an ikisi de sustular. "Ne bekliyoruz?" dedi Lisbeth. "Ortağın birazdan gelecek. Senin arabanı başka bir yere taşıyacak. Bazı başka işleri de var. Kız kardeşin nerede?" Selinder omzunu silkti. "Cevap ver." "Bilmiyorum. Umurumda da değil." Zalaşenko yine bir kahkaha attı. "Kardeş sevgisi ha? Camilla'nın kafasının içinde bir beyin vardı. Seninki gibi çorba değil." Lisbeth cevap verme gereği duymadı. "Ama itiraf ederim ki seni bu kadar yakından görmek bana iyi geldi." "Zalaşenko," dedi Lisbeth, "sohbetin hiç çekilmiyor. Buyurmunu, Niderman'ı..." "Buyurmunu Niderman mı vurdu?" "Elbette. Ranald mükemmel bir askerdir. Sadece emirlere uymakla kalmaz, gerektiğinde inisiyatif de kullanır." "Onu nereden buldun?" Zalaşenko tuhaf bir ifadeyle kızına baktı. Sanki bir şey söylemek istermiş gibi ağzını açtı ama vazgeçti. Kapıya bir göz attıktan sonra gülümsedi. "Yani hala çözemedin mi?" dedi. "Halbuki buyurumun senin çok becerikli bir araştırmacı olduğunu söylemişti." Gürültülü bir kahkaha attı Zalaşenko. "Onunla 1990'ların başında İspanya'da tanıştık. Senin şu benzin bombandan sonra, hala nekaat dönemindeydim. 22 yaşındaydı. Benim ayağım kolum oldu. O işçi, bir çeşit ortaklık. Kadın ticareti. Çeşitli işler diyelim. Bir sürü mal ve işe koşturuyoruz. Şirket işi geri planda. Hiçbir zaman görünmez. Ama sen Ranald'ın kim olduğunu gerçekten de anlayamadın mı? Nisbet ne demek istediğini anlayamıyordu. O senin kardeşin, dedi Zalaşenko. Yok ya, dedi Nisbet. Soluğu kesilir gibiydi. Zalaşenko çok eğleniyordu. Silahın namlusu hala Lisbeth'a dönüktü. Hiç değilse üvey kardeşin, diye açıklık getirdi Zalaşenko. 1970'te Almanya'da görevdeyken yaşanmış bir kaza işte. Kendi oğlundan bir katil yarattın. Yo, hayır. Sadece onda potansiyel olarak bulunan bir şeyi gerçeğe dönüştürmesine yardım ettim. Onun eğitimini ele almadan çok önce öldürme yeteneği vardı. Benden sonra aile şirketi Ranald'da kalacak. Üvey kardeş olduğumuzu biliyor mu peki? Tabii ki. Ama ailevi duygulara sığınmak istiyorsan unut gitsin. Onun ailesi benim. Sense ufukta bir vızıltısın. Ayrıca o tek kardeşin değil. Çeşitli ülkelere yayılmış en az 4 erkek, 3 de kız kardeşin var. Abilerinden biri aptalın teki. Ama bir diğerinin potansiyeli var. Tallinn'de işimizi o yürütüyor. Ama Zalaşenkoların genlerine uygun bir hayat sürdüren tek kişi Ranald. Sanırım kız kardeşlerime aile şirketinde iş vermiyorsun. Zalaşenko şaşırarak baktı. Zalaşenko, sen kadınlardan nefret eden sıradan bir soysuzsun. Buyurmunun için öldürdünüz. Buyurmun aptalın tekiydi. Senin kızım olduğunu duyunca kulaklarına inanamadı. Şu ülkede benim bütün geçmişimi bilen az sayıda insandan biriydi. İtiraf edeyim ki durup dururken benimle ilişkiye geçtiği için endişelendim. Ama sonra her şey en iyi şekilde sonuçlandı. O öldü, suç da senin üzerine kaldı. Ama onu niye öldürdünüz ki? Aslına bakılırsa böyle bir planımız yoktu. Aptalın teki de olsa, Sapo'da bir arka kapı her zaman faydalıdır. Ama şu Enskede'deki gazeteci benimle onun arasında bir bağ kurmuş ve tam da Ranald yanındayken Buyurmun'u aramış. Buyurmun paniğe kapılıp aptalca davranmaya başlayınca Ranald da hemen orada karar vermek zorunda kalmış. Yani doğru davranmış. Önceden tahmin ettiği şeyler babası tarafından doğrulanınca Lisbeth'in içi sızladı. Doug Svensson aradaki bağlantıyı buldu. Doug ve Mia ile bir saatten fazla konuşmuşlardı. Mia'yı hemen sevmiş, Doug'a biraz soğuk davranmıştı. Bir kitapla her şeyi değiştireceğini sanan Mikael Blomqvist'i hatırlatmıştı Lisbeth'a. Ama niyetinin dürüstlüğünü kabul etmişti. Yine de bu faydasız bir ziyaretti. Ellerinde Zalaşenko'yu bulmasına yardım edebilecek bilgiler yoktu. Doug yalnızca Zala ismine ulaşıp araştırmaya başlamış ama gerçek kimliğini ortaya çıkartamamıştı. Bununla birlikte Lisbeth kahrolası bir hata yapmıştı. Buyurmun ile Zalaşenko arasında bir ilişki olduğunu biliyordu. Belki bir yerde ismine rastlamıştır diye tutup Doug'a Buyurmun'u sormuştu. Rastlamamıştı ama koku alma duygusu gelişmişti. Bütün ilgisini bu ismin üzerine toplamış, Lisbeth'i sorulara boğmuştu. Lisbeth fazla bir şey anlatmamıştı ama Doug bu oyunda onun da bir rolü olduğunu anlamıştı. Ayrıca aradığı şeyi Lisbeth'te bulacağını da fark etmişti. Pascal'le sonrası buluşup daha detaylı görüşmeyi kararlaştırmışlardı. Sonra Lisbeth evine gidip uyumuştu. Ertesi sabah uyandığında Enskede'de iki kişinin öldürüldüğü haberini okumuştu gazetelerde. Doug Svensson'a işe yarar tek bir bilgi vermişti. Buyurmunun adını. Demek ki Doug daha Lisbeth evden çıkar çıkmaz telefona sarılıp Buyurmun'u aramıştı. Sebep kendisiydi. Svensson'ı ziyaret etmeseydi Doug ile Mia öldürülmeyeceklerdi. Polis seni aramaya başladığında nasıl şaşırdığımızı tahmin edemezsin, dedi Zalaşenko. Salander dudağını ısırırken Zalaşenko onu dikkatle süzdü. Beni nasıl buldun? Salander omuzlarını silkti. Lisbeth, Ranald birazdan gelecek. Sorumu cevaplayana kadar tek tek kemiklerini kırmasını isteyebilirim. Bizi zahmete sokma. Posta kutusundan Nadirman'ın izini araba kiralama şirketinden sürdüm. Sonra da obok yığını gelip postaları alana kadar bekledim. Aha, bu kadar basit. Teşekkürler. Bunu hatırlayacağım. Silahın namlusunu hala silindirin göğsüne doğru tutuyordu. Gerçekten bu işten yakanı kurtaracağını mı sanıyorsun, dedi Lisbeth. Fazlasıyla hata yaptın. Polis kimliğini çözecek. Biliyorum, Björk dün aradı. Millennium'dan bir gazetecinin etrafı koklayıp durduğunu, işlerin her an ortaya saçılabileceğini söyledi. O herifi de halletmemiz gerekecek. Liste bu kadar kısa değil, dedi Lisbeth. Michael Blomqvist, derginin yayın yönetmeni Erika Berger, onun sekreteri, Millennium'un diğer çalışanları. Arkasından Dragan Armansky, Milton Security'de çalışanlar. Komiser Bublanski ve soruşturma ekibi. Bu işi kapatmak için kaç kişi öldüreceksin baba? Bence seni yakalayacaklar. Zalaşenko'nun yüzüne korkunç bir gülümseme yerleşti. Yakalarlarsa ne olur? Ben kimseyi öldürmedim. Aleyhime tek bir somut kanıt yok. Yakalarlarsa yakalasınlar. İnan bana, bu evi çatısından bodrumuna dek arasalar bile suç işlediğime dair zerre kadar kanıt bulamazlar. Seni tımarhaneye sapo tıktı. Ben değil. Şimdi bütün kirli çamaşırları ortaya saçamazlar. Niederman, diye hatırlattı Lisbeth. Ronald yarın sabah erkenden yurt dışına tatile gidecek ve bir süre gelişmeleri dışarıdan izleyecek. Zalaşenko, Selinder'a zafer kazanmış gibi baktı. Sen baş şüpheli olarak kalacaksın. Bu yüzden yok olman en iyisi. 57. ayrımın sonu. Sayfa 652. Devamı 58. ayrımda.